Ayrım 5. Saat 7'de oda servisine bir sandviçle bira söyleyip televizyonu açtı. O akşam Mets takımı Cincinnati'de de oynuyordu. Nash yatağın üzerinde bir yandan iskambilleri karıştırıp peş peşe bayağı pasyans açarken bir yandan da maçı da 9. atışa kadar izledi. 10.30'da televizyonu kapadı. Saratoga'dayken okumaya başladığı Russo'nun cep dizisinden basılmış itiraflarını alıp yatağa girdi. Uykuya dalmadan önce yazarın bir ormanda durup ağaçlara taş attığı bölüme geldi. Russo kendi kendine eğer bu taşı ağaca isabet ettirirsem bundan sonra yaşamımda her şey iyi gidecek der. Taşı atar ve ıskalar. Bu sayılmaz diyerek bir başka taş alır ve ağaca da birkaç metre daha yaklaşır. Yine ıskalar. Bu da sayılmaz deyip biraz daha yaklaşır ağaca. Yeni bir taş alır. Yine ıskalar. Bu son alıştırma atışıydı. Asıl atış bundan sonraki der. Ama işi garantiye almak için ağacın yanına gider, hedefin tam arkasına geçer. Aralarında 30 santimden az vardır. Elini tutsa dokunacaktır. Sonra taşı var gücüyle kütüğe indirir. Başardım der, başardım. Bu andan itibaren yaşamım eskisinden daha iyi olacak. Yazı Neş'in hoşuna gitti. Ama içinden gülmek geldiği için utandı da. Böylesine açık sözlülükte ne de olsa ürkütücü bir şeyler vardı. Neş, Russo'nun kendisiyle ilgili böyle bir şeyi açığa vurmak, kendi kendini aldatmacayı itiraf etmek cesaretini nasıl bulduğunu merak etti. Sonra lambayı söndürdü, gözlerini yumdu ve uykuya dalıp duyamayacak noktaya gelinceye kadar air condition'ın uğultusunu dinledi. Gecenin bir yarısında düşünde bir ormanda olduğunu gördü. Rüzgar ağaçların arasından iskambillerin karıştırılırken çıkardığına benzer bir sesle esiyordu. Ertesi sabah Neş sınavı yine erteledi. Sanki gerçek sınav Pozi'nin iskambildeki becerisi değil de kendi kendisiyleymişçesine bir onur sorunu haline getirmişti bunu. Artık önemli olan bu belirsizlik içinde kalmaya ne kadar zaman dayanabileceğini görmek, bunu hepten unutmuş görünerek suskunluğun gücünden yararlanıp ilk adımı Pozi'ye attırmaktı. Eğer Pozi bir şey söylemezse o zaman oğlun kuru sıkı atmaktan başka şeye yaramaz demekti. Neş bu bilmecenin simetrisini beğendi. Hiçbir şey söylenmezse her şey söylenceden ibaret demekti. Söylence ise her şeyin blöf ve aldatmaca olduğu anlamına geliyordu. Eğer Pozi ciddiyse er geç konuyu açacaktı ve zaman ilerledikçe Neş kendini sabredip beklemeye daha istekli buldu. Bu bir bakıma aynı anda hem soluk almaya hem de soluğunu tutmaya çalışmak gibi bir şeydi. Ama madem bu deneye bir kez girmişti, sonuna kadar götüreceğini de biliyordu. Pozi uzun uykudan sonra iyice kendine gelmiş görünüyordu. Saat 9'a doğru Neş onun duşu açtığını duydu. 20 dakika sonra ise Pozi yine beyaz havlulara sarılmış olarak odasına geldi. Neş, senatör bu sabah kendini nasıl hissediyor diye sordu. Pozi daha iyi dedi. Kemikler hala sızlıyor ama Jacques Pozi'nin görevinin başına döndü. Öyleyse sıra hafif bir kahvaltıya geldi demektir. Ufak değil, büyük bir kahvaltı olsun. Midem kazınıyor. O halde pazar brunch yapalım. Brunch, öğle yemeği, ne dersen de açlıktan ölüyorum. Neş kahvaltıyı odaya getirmelerini söyledi. Sınavdan hiç söz etmeden bir saat daha geçti. Neş, Pozi'nin kendi oynadığı oyunun aynını oynayıp oynamadığını, konuyu ilk açanın kendisi olmaması için direnip direnmediğini merak etmeye başladı. Ama bunu düşündüğü anda da yanıldığını anladı. Yemek bitince Pozi giyinmek için odasına gitti. Döndüğünde beyaz gömleği, gri pantolonu ve loaferleri giymişti. Neşe de oldukça presentable göründü. Hemen konuyu açtı. Benim nasıl bir pokerci olduğumu görmek istediğini sanıyordum, dedi. Bir yerlerden bir deste kağıt alıp başlasak iyi olur. Neş, bende iskambil var dedi. Senin hazır olmanı bekliyordum. Hazırım. Hadi dediğin andan itibaren hazırım. Güzel. Demek ki gerçeği görme zamanı geldi. Otur Jack. Otur da hünerini dök bakalım. 3 saat boyunca plazanın broşüründen yırttıkları parçaları fiş yerine kullanarak 7 kartlık poker oynadılar. İki kişilik oyunda Pozi'nin yeteneğine tam olarak vuruş yapmayı önleyen o aykırı koşullarda bile oğlan onu vurdu. Neş'in önündeki kağıt fiş tomarının dibine darı ekti. Kuşkusuz Neş bu işin ustası değildi ama acemisi de sayılmazdı. Bowdoin Üniversitesi'nde okuduğu 2 yıl boyunca hemen her hafta oynamıştı. Boston'da itfaiyeye girdikten sonra da iyi oyunculara karşı oynanabilecek duruma gelecek kadar çok oynamış, deneyim kazanmıştı. Ama bu çocuk başka türlüydü. Neş'in bunu anlaması uzun sürmedi. Daha iyi konsantre olabiliyor, durumu daha çabuk analiz edebiliyor. Neş'in şimdiye kadar tanıdığı herkesten daha çok kendine güveniyor gibiydi. Neş ilk resti verdikten sonra iki kişinin yerine oynamayı önerdi. Ama sonuç değişmedi. Tek fark Pozi'nin bu kez ilkinden de çabuk işi bitirmesiydi. Neş'in de arada kazandığı oldu ama çok az para aldı. Pozi'nin kazandıklarının yanında hiç kalırdı bu. Oğlan ne zaman vuracağını, ne zaman pas diyeceğini iyi biliyor. Kötü bir eli fazla zorlamayıp üçüncü ya da dördüncü kart verildikten sonra çekiliyordu. Başlangıçta Neş blöfle birkaç el aldı ama 20-30 dakika sonra bu strateji geri tepmeye başladı. Pozi onun yönetimini kaptı. Sonunda neredeyse Neş'in kafasından geçenleri okumaya, sanki onun beyninin içinde oturmuş, ne düşündüğünü seyrediyormuş gibi davranmaya başladı. Pozi'nin gerçekten iyi oyuncu çıkmasını istediği için bunlar Neş'i yüreklendiriyor ama huzursuz da ediyordu ve bu huzursuzluk sürüyordu. Neş çok kapalı oynamaya başladı, attığı her adımı dikkatle atıyordu. İşte ondan sonra oyunun kontrolü tamamen Pozi'nin eline geçti. İstediği gibi blöf yapıyor, Neş'i parmağının ucunda oynatıyordu. Ama böbürlenmiyordu. Her zamanki alaycı şakacı tavrından eser olmadan son derece ciddi oynuyordu. Neş artık bırakmalarını öğrenince Pozi eski haline döndü birden. Arkasına yaslanıp keyifli keyifli sırıttı. Neş, fena değil evlat dedi. Donumu aldın. Pozi, sana söyledim dedi. İş pokere gelince şakam yoktur. 10 oyunun 9'unu da ben alırım. Bu doğa yasası gibi bir şey. Dua edelim de yarın o 9'dan biri olsun. Merak etme. O sülüklerin canını okuyacağım. Garanti veririm. Senin yarın kadar bile oyun bilmiyorlar. Seni ne hale getirdiğimi de gördün. Perişan ettin. Doğrudur. Nükleer bir patlama. Lanet olası bir Hiroşima. Arabada yaptığımız pazarlıkta el sıkışmaya hazır mısın? %50-50 bölüşsek mi? Evet hazırım. Tabii baştaki 10 bin çıktıktan sonra. Baştaki 10 bin çıktıktan sonra. Ama ötekiler de hesaba katmak gerek. Hangi ötekiler? Otel, yemek, dün aldığın giysiler. Onları kafana takma. Bunlar hesap dışı. İstersen iş masrafı de. Bok canına. Bunu yapmak zorunda değilsin. Hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Ama yaptım değil mi? Bu sana armağanım Jack. Bir daha sözünü etmeyelim. İstersen beni işe sokmanın primi diye düşünebilirsin. Kaşifim patent ücreti. Aynen öyle. Hizmetin karşılığında bir komisyon. Şimdi bütün yapacağın telefonu açıp Laurel ile Hardy'nin seni hala bekleyip beklemediklerini öğrenmek. Oraya boşu boşuna gitmeyi istemezsin herhalde. Adresi iyi almayı da unutma. Geç gidersen ayıp olur. Senin geleceğini de söyleyeyim ki adamlar şaşırmasın. Arabanın tamirde olduğunu, bir arkadaşın arabasıyla geleceğini söylersin. Seni abiyim diye tanıtayım. O kadar da abartmaya gerek yok. Hayır, onlara abim olduğunu söyleyeyim. O zaman soru sormazlar. Peki ne istiyorsan söyle. Yalnız işi Arap saçına çevirme. Pot kırarak başlamayalım. Merak etme arkadaş, bana güvenebilirsin. Bana jackpot demişler. Unuttun mu? Ne söylesem olur. Söyleyen ben olduğum sürece sonuçta her şey yerli yerine oturur. Ertesi gün öğlen 1:30'da Ockham kasabasına doğru yola çıktılar. Oyun akşam başlayacaktı ama Flower ve Stone onları saat 4'te bekliyorlardı. Pozi, bizi nasıl ağırlayacaklarını bilmiyorlar dedi. Önce çay ikram edecekler, sonra evlerini gezdirecekler. Oyuna oturmadan önce de yemek yiyeceğiz. Nasıl buldun? Çay. Vay canına, kulaklarıma inanamıyorum. Neş, her şeyin bir ilki vardır dedi. Sen sadece kendine hakim ol. Çayı höpürdetmeden iç. Kaç şeker istediğini sorarlarsa bir tane de. Görgüsüz olabilirler ama iyi kalpli insanlar. Hin oğlu hin, olmasam neredeyse acıyacağım heriflere. 2 milyonere acıyarak en son kişi olmalısın, sen olmalısın. Ne demek istediğimi anlıyorsun işte. Önce bizi yedirip içiriyorlar, sonra da adamların parasını alıp gidiyoruz. Böyle geri zekalılara acımak gerek, hiç değilse birazcık. Ben olsam bu kadar emin olmazdım. Kimse kaybetmek için oyuna oturmaz. Terbiyeli milyonerler bile. Hiçbir zaman kestiremezsin Jack. Belki de onlar Pennsylvania'da oturmuş bize acıyorlardır. Öğleden sonra hava sıcak ve sıkıcıydı. Bulutlar kümeleniyor, bir yağmur havası yaklaşıyordu. Lincoln tünelinden geçip Delaware Nehri yönünde New Jersey otoyollarına girdiler. İlk 45 dakika ikisi de pek konuşmadı. Neş arabayı kullanıyor, Pozi pencereden dışarı bakıyor ya da haritayı inceliyordu. Başka hiçbir şey olması bile Neş bir dönüm noktasına geldiğini, o gece oyununda ne olursa olsun yolda geçirdiği günlerin sonuna vardığını seziyordu. Şu anda Pozi ile birlikte arabada oluşu bile bu sonucun kaçınılmazlığını kanıtlıyor gibiydi. Bir şey bitmişti. Bir başka şey başlayacaktı ve o anda Neş ikisinin arasında ne orada ne burada olan bir boşlukta yüzüyordu. Pozi'nin kazanma şansının yüksek olduğunu, olasılıkların iyiden de ileri olduğunu biliyordu. Ama kazanmak Neş'e fazlasıyla kolay, kalıcı sonuç sağlamayacak kadar çabuk ve olağan bir olay gibi geliyordu. Bu yüzden yenilme olasılığını hiç aklından çıkarmıyor, gafil avlanmaktansa kötü sonuca hazırlıklı bulunmak daha iyidir diye düşünüyordu. İşler kötü giderse ne yapacaktı? Parayı kaybederse nasıl davranacaktı? İşin tuhafı bu olasılığı hesaba katmasına karşın alabildiğine kayıtsızdı ve hiç acı duymuyordu. Sanki başına geleceklerde kendisinin rolü yokmuş gibiydi. Ve eğer kendi yazgısını artık kayıtsızsa neredeydi, ona ne olmuştu? Belki de çok uzun süre boşlukta yaşamıştı ve kendini yeniden bulmak istediğinde tutunacak hiçbir şey kalmamıştı geriye. Neş birden içinin öldüğünü, bütün duygularının tükendiğini hissetti. Korkmak istiyordu ama felaket bile onu korkutamıyordu. Yola çıkalı bir saat olmamıştı ki Posey yeniden konuşmaya başladı. Tam o sırada New Brunswick ile Princeton arasında bir yerlerde fırtınalı bir havada yol alıyorlardı. Posey birlikte oldukları 3 gün içinde ilk kez kendini kurtaran adamın kimliğini merak etti. Neş boş bulunmuştu ve Posey'nin böyle bir atağına hazırlıklı olmadığı için beklediğinden çok daha içtenlikle konuşmaya başladığını, normal olarak başkalarıyla paylaşmayacağı şeyleri açık açık anlattığını fark etti. Ne yaptığını fark ettiği anda da neredeyse sözünü yarıda kesecekti. Ama sonra artık önemli olmadığını düşündü. Posey ertesi gün yaşamından çıkmış olacaktı. Öyleyse bir daha görmeyeceği birinden bir takım şeyleri saklamanın ne gereği vardı? Delikanlı, peki profesör dedi. Zengin olduğumuz zaman ne yapacaksın? Neş, daha karar vermedim diye karşılık verdi. Yarın ilk işim herhalde kızıma gidip birkaç gün onun yanında kalmak olur. Sonra oturup plan yaparım. Demek babasına senin öyle aile babası olduğunu kestirememiştim. Değilim ama Minnesota'da minik bir kızım var. 2 ay sonra dördüne basacak. Peki karın yok mu? Vardı ama artık yok. O da Michigan'da, çocuğun yanında mı? Minnesota. Hayır, kız ablamla kalıyor. Ablam ve eniştemle. Eniştem Vikings takımında defans oyuncusuydu bir zamanlar. Deme yahu, adı ne? Ray Schuykert. Hiç duymadım. Birkaç sezon oynadı o kadar. Zavallı budala kampta dizini parçaladı. Bu da onun sonu oldu. Peki ya karın, nalları mı dikti yoksa? Öyle denemez. Herhalde bir yerlerde yaşıyordur. Zırra kadem bastı desene. Evet, öyle diyebiliriz. Yani sen bırakıp gitti ve çocuğu da almadı. Nasıl bir kaltaklık bu? Bunu ben de kendi kendime çok sordum. Hiç değilse bana bir mektup bırakmış. Aferin ona. Evet, bu yüzden şükran duyuyorum ona. Tek sorun mektubu mutfak tezgahının üstüne bırakması. Kahvaltıdan sonra mutfağı temizlemediği için tezgah ıslakmış. Akşam eve gittiğimde mektup hamur olmuştu. Mürekkebi dağılmış, bir mektubu okumak zordur. Birlikte kaçtığı herifin adını bile yazmış. Ama sökemedim. Gorman ya da Corman gibi bir şeydi. Ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Umarım güzel kadındı. Onunla evlenmek için bir özelliği olması gerek. Güzel olması da güzeldi. Teresi ilk gördüğümde ömrümde gördüğüm en güzel kadın olduğunu düşünmüştüm. Ellerimi ondan çekemiyordum. İyi bir kış desene. Öyle de denilebilir. Aklının da kıçında olduğunu anlamam için bir süre geçmesi gerekti. Bu çok bilinen bir hikaye arkadaş. Çünkü'nün keyfine göre karar verirsen böyle olur. Yine de eğer o benim karım olsaydı sürükleye sürükleye geri getirir, aklını başına toplasın diye de bir güzel benzetirdim. Anlamsız olurdu. Üstelik işim gücüm vardı. İşi bırakıp onun peşine düşmezdim. İş mi? Yani senin bir işin var mı? Artık yok. Bir yıl kadar önce bıraktım. Ne yapardın? Alevleri söndürürdüm. Aksaklıkları düzeltirdin ha? Bir sorun çıktı mı? Şirket seni çağırıyor. Sen de gidip ofisteki gedikleri kapatıyorsun. Üst düzeyde bir iş. Çok para yapmış olmalısın. Hayır, ben gerçek alevlerden söz ediyorum. Hortumla söndürülen alevlerden. Hani çengelli, merdivenli, baltalı yangın söndürme. Yanan binalar, pencerelerden atlayan insanlar, gazetelerde okuduğun yangınlar yani. Benimle dalga geçiyorsun. Doğru söylüyorum. Neredeyse 7 yıl Boston itfaiyesinde çalıştım. Kendini övünüyor gibisin. Galiba öyle, işimi iyi yapardım. Madem o kadar seviyordun, neden bıraktın? Şansım açıldı. Birden talim dönüverdi. Büyük ikramiyemi kazandım. Daha çok senin mezuniyet armağanın gibi bir şeydi. Ama daha büyük. Öyle gibi. Peki şimdi sen ne yapıyorsun? Şimdi bu arabada seninle oturuyorum. Küçük adam ve bu akşam benim için kazanmamı umuyorum. Talih avcısı yani. Evet, burnumun aldığı kokuya doğru gidiyorum ve ne çıkacağını bekliyorum. Kulübe hoş geldin. Kulüp mü? Ne kulübü bu? Yitik Köpekler Uluslararası Kardeşlik Kulübü. Başka ne olacaktı ki? Seni kart sahibi bir üye olarak aramıza alıyoruz. Kartının seri numarası 0000. O senin numaran sanıyordum. Öyle ama senin numaran da bu. Kardeşlik kulübünün en güzel yanlarından biri budur. Kulübe üye olan herkes aynı numarayı taşır. Flemington'a geldiklerinde fırtına dinmişti. Dağılan bulutların arasından güneş görünüyor, ıslak toprak neredeyse doğal olmayan bir berraklıkla parıldıyordu. Ağaçların silüeti göğün mavisine daha keskin çizgilerle vuruyor. Gölgeler bile koyu çizgileri bıçakla oyulmuşçasına toprağın derinine işliyordu. Fırtınaya karşın Neş hızlı gelmişti ve varmaları gereken saatten daha önce gelmişlerdi. Durup bir kahve içmeye karar verdiler ve kasabaya gelince sidik torbalarını boşaltıp bir kartona da sigara almayı fırsat buldular. Pozi normal olarak sigara içmediğini ama onun oyun oynarken elinin altında bir paket bulundurduğunu anlattı. Sigara yararlı bir aksesuardı ve sanki düşüncelerini gerçekten sigara dumanının ardında gizliyormuş gibi rakiplerini kendisinin gözlemesini engellerdi. Önemli olan anlaşılmamak, çevrene bir duvar örüp içeriye kimseyi bırakmamaktı. Oyun yalnızca elindeki kağıda göre para sürmek değil, karşındakilerin zayıf ayağlarını incelemek, tikleri olup olmadığını ve beklenmedik tepkilerini anlamak için hareketlerini okumaktı. Davranış biçimlerini bir kez çaktın mı avantaj sana geçerdi. Aynı şekilde iyi bir oyuncu bu avantajı başkasına kaptırmamak için her şeyi yapardı. Neş sigaranın parasını verip Pozi'ye uzattı. O da Marlboro kartonunu koltuğun altına sıkıştırdı. Sonra dükkandan çıktılar. Güneşi görünce yeniden ortaya dökülen yaz turistlerinin oluşturduğu kümelerin arasından kendilerine yol açarak ana caddede biraz gezindiler. Birkaç sokak ötede eski bir otelin önüne geldiler. Otelin kapısındaki plakette 1930'larda Lindbergh'un oğlunun kaçırılması davasını izleyen gazetecilerin burada kaldığı yazılıydı. Neş Pozi'ye Bruno Hauptmann'in aslında suçsuz olduğunu, yeni kanıtlarının yanlış adamın asıldığını ortaya çıkardığını anlattı. Sonra Amerika'nın büyük kahramanı Lindbergh'ten savaş sırasında onun nasıl faşist olduğundan söz etti. Ama Pozzi bu diskurdan sıkılmış görünüyordu. Dönüp arabaya doğru yürüdüler. Frenchtown'daki köprüyü bulmak zor olmadı. Ama Delaware'yi geçip Pensilvanya'ya girdikten sonra yol biraz karıştı. Oakham'ın nehre uzaklığı 15 milden fazla değildi. Ancak oraya varmak için bir sürü dolambaçlı yola sapmaları gerekti. Neredeyse 40 dakika daracık dönemeçli yollarda dolaşıp durdular. Fırtına olmasa daha çabuk giderlerdi. Fakat yol iyice çamur olmuştu. Bir iki kez de yolu kapatan kırık dalları kaldırmak için arabadan inmek zorunda kaldılar. Pozzi telefonda Flower'la konuşurken aldığı tarife bakıyor, her işareti söylüyordu. Kapalı bir köprü, mavi posta kutusu, üzerine siyah daire çizilmiş gri bir taş. Bir süre sonra bir labirentte yol bulmaya çalışır gibiydiler ve son dönemece kıvrılınca bir tarih olmasa nehrin yolunu zor bulacaklarına itiraf ettiler. Pozzi evi daha önce görmemişti ama 300 dönümden büyük arazi üzerinde 20 odalı büyük köşk olduğunu söylemişlerdi. Ancak yoldan bakınca ağaçların arkasında kalan serveti açığa vuran hiçbir şey görünmüyordu. Sık çalılar ve ağaçlar arasındaki toprak yolun girişinde üzerinde Flower ve Stone yazan gümüş bir posta kutusu vardı. Yol eski köhne bir çiftlik yolu ile bakımsızdı. Neş, sahibi derin tekerlek izlerinin olduğu çukurlu tümsekli yola sürdü ve 500-600 metre kadar ağır ağır ilerledi. Yol hiç bitmeyecekmiş gibi geliyordu. Pozzi konuşmuyordu ama Neş o somurtkan suskunluğu içinde onun da bu işin sonundan kuşku duyduğunu seziyordu. Neyse, sonunda yol yokuşa vurdu ve birkaç dakika sonra düzlüğe vardıklarında 50 metre ileride yüksek bir demir kapı gördüler. İlerlediler, kapıya yaklaşınca parmaklıkların arasından evin üst kısmı görünmeye başladı. Dört bacası göğe yükselen, ardavuz tamı güneşte parıldayan Heyula gibi tuğla bir yapıydı. Kapı kapalıydı. Pozi açmak için arabanı atladı ama bir iki kez yokladıktan sonra Neş'e döndü. Başını sallayarak kilitli olduğunu işaret etti. Neş arabayı boşaldı. El frenini çekti. Ne yapabileceğini görmek için arabadan indi. Hava birden serinlemiş gibiydi. Bayırdan sert bir rüzgar esiyor. Yaprakları sonbaharın ilk habercisi olan bir hışırtıyla sarsıyordu. Neş ayağını yere basıp doğrulduğu anda içini büyük bir mutluluk sardı. Bu duygu bir an sürdükten sonra yerini belli belirsiz bir baş dönmesine bıraktı. Neş Pozi'ye doğru yürümeye başlayınca baş dönmesi de geçti. Ondan sonra kafası şaşılacak bir biçimde boşaldı ve yıllardır ilk kez çocukluğunda zaman zaman yaşadığı bir transa girdi. Çevresindeki dünya bir anda gerçekliğini yitirmiş gibi tam bir ilgisizliğe ve kayıtsızlığa gömüldü. Kendini bir gölge gibi, gözleri açık uyuyakalmış biri gibi hissediyordu. Neş kapıyı inceleyince demir parmaklıklarla destek alan taş sütunlardan birindeki ufak beyaz düğmeyi gördü. Bunun evdeki zile bağlı düğme olacağını düşünerek hafifçe bastırdı. Ses gelmeyince zil sesinin dışarıdan duyulup duyulmadığını anlamak için bir kez daha sıkıca bastırdı. Pozi geciktikleri için sabırsızlanmış homurdanıyordu. Neş ise sesini çıkarmadan duruyor, ıslak toprağın kokusunu içine çekiyor, çevrelerini saran dinginliğin keyfini çıkarıyordu. 20 saniye kadar sonra evden kendilerine doğru birinin koştuğunu gördü. Neş, Pozi'nin anlattıklarından bunun Flower veya Stone olmadığını anladı. Mavi iş pantolonlu, kırmızı flanel gömlek giymiş, yaşı belirsiz, tıknaz bir adamdı. Neş onun kılığına bakarak evde çalışan biri olduğunu tahmin etti. Bahçıvan, belki de kapıcı. Adam koşmaktan soluk soluğa bir halde parmaklıkların arasından konuştu. Ne istiyorsunuz çocuklar? Bu dostça veya düşmanca olmayan, sanki eve gelen herkese sorduğu bir soruymuş gibi sıradan bir sözdü. Neş adama yakından bakınca gözlerinin mavisine şaşırdı. Öyle açık maviydi ki ışık vurunca gözleri yokmuş gibi görünüyordu. Pozi, My Flower'ı görmeye geldik, dedi. Mr. Flower'ı görmeye geldik, dedi. Adam toprak yolda duran sahaba bakarak, siz New York'tan gelenler misiniz, diye sordu. Pozi, evet, dedi. Dost doğru Plaza Otel'den geliyoruz. Adam kalın küt parmaklarını kum kırış saçlarının arasına sokarak, peki öyleyse, bu araba neyinin nesi, diye sordu. Pozi, arabanın nesi varmış, dedi. Merak ettim, New York'tan geliyorsunuz ama arabanın plakası Minnesota. 10.000 Göller ilçesi. Bana tam ters yönde gibi geldi. Pozi, senin aklına zorun mu var bir adam dedi. Araba nereden gelmişse gelmiş ne fark eder? Adam sinirler mi arkadaş dedi. Ben yalnızca işimi yapıyorum. Buraya bir sürü insan gelir. Davetsiz konukları kapıdan içeri sokmayız. Pozi öfkesini kontrol etmeye çalışarak biz davetliyiz dedi. Buraya kağıt oynamaya geldik. Bana inanmıyorsan git efendine sor. Flora veya Stone'a. Hangisi olsa fark etmez. İkisi de dostumdur benim. Neş, bunun adı Pozi diye ekledi. Jack Pozi. Onun beklediklerini sana söylemiş olmalılar. Adam elini gömleğin cebine attı. Bir kağıt parçası çıkardı. Avucunu siper ederek kolunu uzatıp okudu. Jack Pozi yine, diye yineledi. Sonra Neş'e baktı. Peki sen kimsin arkadaş? Neş, ben Neş'im dedi. Jim Neş. Adam kağıdı cebine sokup içine çekti. Adı olmayan içeri almayız. Kural budur. Baştan söylememiz gerekirdi. O zaman sorun olmazdı. Pozi, sormadın ki dedi. Adam evet dedi. Kendi kendine konuşurcasına mırıldandı. Mırıldandı. Kim bilir, belki unutmuşumdur. Sonra tek söz söylemeden kapının iki kanadını birden açtı. Eliyle evi göstererek onları buyur etti. Neş ve Pozi arabaya binip eve doğru ilerlediler.